Efendim merhaba, Erkam Radyo'da Tarihin Derinine Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta yine ben Deniz İbrahim Baran ve kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan'la birliktesiniz. Bu hafta programımızda özel ve önemli bir konuğumuz var. Kendisini Timaş yayınlarından yayınladığı tarih romanlarından tanıyorsunuz. Kıymetli Okay Tiryakioğlu bizlerle. Malumunuz tarih son dönemde özellikle Türkiye'de iyice gündemimize gelmiş durumda. Herkesin tarihle bir şekilde ilişkisi var. Tabii tarihi doğru bir şekilde anlatmak, roman yazsanız da doğru bir şekilde anlatmak gerekiyor. Bir de malumunuz bugünlerde televizyon dizileri de, tarih dizileri de revaçta. İşte yine dönüp dolaşıp aynı noktaya, tarihi doğru anlatma noktasına geliyoruz. Biraz Okay Tiryakioğlu'nu konuşacağız, yaptıklarını konuşacağız, tarih anlatımını konuşacağız, tarih ve roman ilişkisini konuşacağız. Kıymetli hocamızla birlikte. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Ben de misafirimize hoş geldiniz diyorum.
Hoş bulduk hocam. Eyvallah. Çok teşekkür ederim.
Abi hoş geldiniz.
Sağ olun. Eyvallah. Çok teşekkürler.
Hocam müsaadenizle şuradan başlayalım
Tabii
isterseniz.
Tabii ki buyurun.
Okay abi bize biraz kendinizi anlatır mısınız?
Ben 1972 doğumluyum. Aslında edebiyat hayatına tarihi romanlarla başlamadım. Korku gerilim tarzı gotik edebiyat stilinde başladım. Hatta 2003'te roman ödülü kazandığım Karanlığın Çağrısı isimli kitabım Türkiye'de gotik edebiyatın ilk örneklerinden biri.
Gotik edebiyat nedir yani? Biraz
hocam gotik edebiyat şöyle.
Dinleyicilerimizi açar mısınız?
Genel anlamında baktığımızda ilk kolay tarifi olarak korku gerilim edebiyatı. Fakat bunun arka planında kullanılan semboller, mekanlar, zamanlar ve genel hava atmosferi de çok önemli. İnsanların bu konuda gotik edebiyat deyince ilk temel birkaç kavramından biliyorlar. Gerçi bu yeterli. Yani çok açmaya da gerek olmuyor genel manada.
Şey peki ona mı giriyor? Dan Brown ve yok, sembol bilimleri vesaire.
Hocam kısmen belki kullandığı semboller açısından girer. Mesela gotik edebiyatın ana özelliklerinde birincisinde hocam hava olayları çok önemlidir.
Bir. İlginç.
Gökyüzü biraz aşağıda olacak. Biraz alçak olacak. Gri olacak. Kurşuniye olacak. Yağmurlu olacak. Mümkün olduğunda pek karlı olmayacak.
O kasveti vermesi lazım.
O genel insanı...
Gerilim atmosferi.
Aynen hocam. Biraz da insanı kendi içine doğru, kendi derinlerine doğru düşünmesine daha sebep olacak olan o doğa olayları, şartları. Yağmur, gök gürültüsü ve koyu gri bir hava önemli. Atmosfer, evet. Diğer tabii unsurları var. Batı edebiyatında katedrallerin görünümü. Sivri kubbeli, o sivri çatılı binalar. İşte o mezarlıkların görünümleri falan.
Daha bizde de tabii orta çağ mı daha çok öne çıkıyor o tür romanlarda?
Hocam bunun başlangıcında tabii mesela bir Mary Shelley falan ele aldığınızda işte bir Frankenstein falan filan bahsettiği dönemler tabii daha böyle orta çağın yeni çağ olan dönemler. Evet. Orta çağ buna daha iyi imkan sağlıyor çünkü o dönemdeki batıl itikatları Orta Çağ Avrupa'sındaki insanların
skolastik
düşüncenin getirdiği o batıl itikatlar daha fazla. Cadılık olaylarından tutuyorsunuz.
Heterodoks ilişkiler,
aynen öyle.
Sapkınlar,
aynen heretikler. Öyle, aynen öyle, heretikler falan hocam. Bunların kendi aralarındaki ilişkileri, kendi aralarında kurmuş oldukları örgütler, bunların faaliyetleri.
Gizemli örgütler değil mi?
Gizemli örgütler ve bunların faaliyetleri yeni çağda yansıyor. Tabii roman sanatı çok tüm sanatlar içerisindeki en yeni sanat olduğu için bunun asıl yansıması gotik edebiyatla 19. asırdan itibaren daha çok ortaya çıkıyor.
Dolayısıyla siz de bu gotik tarzında korku ve gerilimle başladınız.
Çocukluktan itibaren benim mesela annemin okuduğu bazı yazarlar vardı. Mesela bir tanesi çok günceldir mesela Stephen King hiçbir zaman, gerçi 75 yaşına falan geldi ama güncelliğini hiçbir zaman kaybetmemiş. Amerikan edebiyatının Avrupa'da da çok saygı gören bir gotik edebiyatçısı diyelim. Bunların kitaplarıyla işte başladık gotik edebiyatının bütün literatürünü daha çocuklukta hıfzettik. Birkaç kere baştan okuduk. Bunun başlangıcı tabii Edgar Allan Poe'la 19. asrın ortalarında. Hani adamın vefatı 1850 ama o güne kadar getirdi işte Mork Sokağı cinayetleri. Ondan sonra o genel atmosferi, genel kurgusu, cinayetlere ve çözümlerine olan o analitik yaklaşımı. Polisiye romanında kurucusu tabii Edgar Allan Poe bu manada baktığımızda. Polisiye edebiyat bu manada gotik edebiyattan ayrılıyor. Tamamen ondan ayrılıyor İbrahim'ciğim. Ve böyle bir ilgim vardı. Ben de çocukken de çok pek çok yazarım belki bu başındaki bir sorunu diyelim. Hani şimdi Batılılar ona lanet gibi diyorlar yani, böyle bir sorunu diyelim hocam. Pek sosyalde bir hayatımız olmadı. Çok içine kapalı bir çocuktu.
Zaten abi sosyal hayat olunca insanın yazıyla, kitapla, metinle ilişkisi de bir anlamda azalmış oluyor.
Mutlaka. Tabii. Zamanla arkadaşlarınla ve çevrene ayırdığın zaman tabii, özellikle tabii. İlk ergenlik döneminde zaten edebiyatla olan bağın otomatik olarak kopar.
Tabii.
O rabıtayı ileri yaşlarda aktarılması çok zordur insanın.
Tabii.
Belki çok az birkaç örnek bulabiliriz.
Bir de alışkanlık o dönemde edinilmezse ileride de edinilemiyor.
Aynen i̇şte, öyle.
Kitap okuma alışkanlığı hepten irtibatınız kopmuş oluyor.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Kitap okuma alışkanlığı neyse de bir de yazma alışkanlığı var.
Tabii.
Yani sizin böyle ben de bileyim ortaokul, lisede böyle bir yeteneğiniz, kabiliyetiniz var mıydı? Yani ben mesela zor yazan bir insanımdır ama bazılarının kalemi çok açık, akıcıdır. Ki roman yazıyorsunuz yani insanları okurken sürükleyebilmek ayrı bir kabiliyet istiyor. Siz de böyle evet. Genç yaşlarda bunu keşfettiniz mi ya da keşfeden birileri var mıydı?
Hocam güzel bir soru bu. Benim daha 6-7 yaşlarından itibaren düzenli küçük gotik öyküler anlattığım arkadaş gruplarım vardı. Yani benim yaşta, benden 1-2 yaş büyük belki birkaç arkadaşımla birlikte onlara işte karanlık bir ormana geçip o yaştaki çocuklara düşünün işte hayal gücünü ormanın sonundaki bir kuledeki bir işte cadıyla ya da bir işte canavarla ormandaki savaşmaya giden bir şövalye ve köpeğiyle ilgili böyle küçük hikayeler anlattığım bir grubum vardı. Fakat bu sözlü anlatı, sözlü konuşma yeteneğimi ileriki yaşlara pek aktaramadım. Yani çok daha gittikçe tutuk biri oldum hocam. Yani çok natık halim devam etmedi.
Anladım.
Fakat ortaokul yıllarında, tam sizin de buyurduğunuz üzere, ortaokul yıllarında bizim orta sonda, hocam belki siz de hatırlarsınız, seçmeli dersler açılmıştı. Yani benim orta son dönemime geliyor, sizin de ortaokul başlarına olabilir. Falan denk gelir belki. Burada bir ders vardı. Güzel konuşma yazma dersi ismi. Müzik de o zaman seçmeli, sanat dersleri de seçmeli olmuştu o dönemde. Annem de benim el yazım o dönemde çok iyi olmadığı için annem de el yazın oğlum düzelir diyerek beni buraya gönderdi. Bu sınıfa yazdırdı. Burada da çok idealist böyle fantastik bir hocamız vardı hocam. Dedi ki burada dedi her hafta dedi bir öykü yazacaksınız dedi. Ben bunları toplayacağım. Beğendiklerimi haftaya dedi birinci ilan edeceğim. Burada okuyacak sınıfın şeyde. Arkadaşlarını okuyacak.
Önümde.
Hocam ben de başladım. Fakat hocam sınıfımızda bir kız var. Didem diye bir kız. Hocam bir hikayeler yazıyor. Yani ben ya ikinci oluyorum. Yani onu amacım ona geçebilmek. Ama hocam öyle bir akıcı dili var falan. Bir kız çocuklarını bilirsiniz. Biraz daha böyle şeydir ya böyle. Hele o yaşlarda evet. Falan daha akıcı böyle şeyleri, tavırları, konuşmaları. Hocam bunun hikayelerini geçemiyordum. Fakat çok çabalıyordum.
Tatlı bir rekabet var yani.
Ara öyle bir rekabet oluştu. Tabii ben bu işin peşini bırakmadım hocam. Belki aramızdaki fark olur. Yani ben edebiyatın hayatımın yönü olacağına çok genç yaşta karar verdim. Ve bunun peşinden de hiç ayrılmadım. Sonra öyküler, hikayeler, sonra uzun novella tarzı böyle daha uzun öyküler ve ilk roman denemeleri. Hocam şimdi evde mesela eski çekyatların altında binlerce sayfa birikmiş yazılar var.
Sizin yazılarınız.
Tabii. Daha çocukluğumdan itibaren yazdım öyküler. Şunlar bunlar. Hatta roman denemeleri var. İki tane romanım var duruyor mesela.
Daha
ama çocukken yazmışım. Yok yani onlar zaten yayınlanmaz elbette de. Ama böyle pek çok denemelerde bulunmuşum.
Yayınlanabilir abi. Niye yayınlanmasın ya?
Yani hiç yok. Gözden geçirilip belki bizim ölümümüzden sonra hani ileride adı anılacak biri olursak belki böyle hatıra şeyleri yayınları oluyor ya böyle. Ölümünün işte 10. yılı 20. yılı dair falan filan diye. Ama edebi yat çizgisinden hocam hiç ayrılmadım. Tabii tarih merakım da o yaşlardan itibaren. Belki siz sorarsınız diye hocam.
Ama yani böyle insanların gerçekten hayat akışlarında bu idealist öğretmenler çok önemli bir rol oynuyor.
Bravo. Şimdi hocam çok mesela önemli. Okullara gidiyorum.
Bu konferanslara.
Söyleşilere, konferanslara, okullara gidiyorum. Hocam bizim dönemimizde siz de hatırlarsınız. Yani benim okuduğum okullardaki İstanbul'un merkezinde yaşadık. Merkez okullarında okuduk hocam. Yani hani böyle bir eğitimciye ben hiç rastlamadım. Hocam ben yazar olana kadar hiç yazar görmemiştim. Hatta roman ödülünü kazandıktan sonra eve geldim ve aynaya baktım. Dedim ya şöyle bir yazar göreyim diye. Çok aktif de bir çocuk olmadığım için. Genç de öyle biri olmadığım için. Zaten öyle fazla kitap fuarı falan da yoktu hocam. Bir Taksim'de vardı.
Önceden doğru.
Beyoğlu bir kitap var olurdu.
TÜYAP'ta olurdu, doğru şeyde, Taksim'de.
Taksim'de falan. Doğru. Hocam onlara da ben zaten gitmezdim. Şey çocuktum, çekingen çocuktum. Başıma bir yere de gitmezdim. Hı-hı. Hani ne o zaman bu kadar yoğun kitap fuarları vardı. Ne de şimdi mesela ben okullarda çocuklara diyorum ki, çocuklar bakın bunun kıymetini bilin. Ben yazar olana kadar yazar görmedim. Şimdi aynen, yazarlar okullara geliyor. Her okulun aynen, hocam. Hocam yani en kötü okulun bile bir küçük bir doğru, toplantı salonu var. Bir hı-hı, konferans, bir söyleşi, bir salonu var.
Kesinlikle.
Burada yazarlarla birebir iletişime geçiyorlar. Onlar çok önemli.
Benim de mesela Türkçe hocam Adem Kandemir'di. İsmet Özel'i falan getirmişti yani okula falan. Yani sohbet edilmişti falan. Yani ama çok şeydi yani, yani hayatımızı şekillendiren bir insandı mesela. Bu önemli yani. Bu idealist öğretmenler, Allah onlardan razı olsun diye.
Evet, evet. Şu anda pek çok kitap fuarını Anadolu'da, İbrahim'ciğim ben yani sık gittiğim için biliyorum. Hı-hı. Çoğuna ön ayak olan öğretmenler hocam. Öğretmenler hı-hı, belediyelerle anlaşıyor. Valilikler, belediyelere destek veriyor.
Yazarlar gelsin, çocuklar
yazarları görsün. Aynen diye, öyle hocam. Ve bu işin başını çekenler %85-90 oradaki genç öğretmenler oluyor. Hepsinde yaşları hocam 30-35 yaşları arasındaki o genç öğretmenler. Hı-hı. Edebiyat öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, diğer branşların öğretmenleri de bunların içinde.
Evet.
Bu bize bir umut veriyor tabii hocam.
Doğru.
Eyvallah.
Güzel.
Peki abi, fantastik roman yazdıktan sonra tarih romanları yazmaya başladınız. Tabii tarih spesifik bir alan. Açıkçası herkesin de, yani hocam da burada bir hı-hı, akademisyen, tarih hocası olarak konuşuyoruz böyle ama hani herkesin de çok sevmediği bir alan. Yani herkesin direkt olarak ilgisini çekecek bir alan da diyemeyiz. Sizin ilginiz nasıl başladı tarih abi?
Benim ilgim babam bana gene ortaokul yıllarında bir tarih ansiklopedisi almıştı İbrahim'ciğim. Ki biz hani muhafazakar bir çevrede yetişmedik. Hani İbrahim iyi biliyor hocam. Hani bu noktada hem itikadi manada hem de tarih bilinci manasında sorunlu bir ortamdan çıktık. Hı hı. Bu tarih ansiklopedisi buradaki maddeler kısa kısaydı. Zaten ortaokullar için tarih ansiklopedisiydi. Bak ismini unuttum şimdi yayın evini falan. Belki söylemek doğru olmaz ama. Tamam, o yıllarda çok gezerdi hocam. Belki siz de hatırlarsınız.
Ansiklopedi furyası vardı.
Zaten o yıllar.
İşte faskül faskül gider işte gazetecilerden alırsın. Ay sonunda ciltletirsin. Yurt ansiklopedisi, gelişim haşetler bilmem evet, ne falan böyle.
Bu tek nüshaydı hocam. Tek ciltti tamam, bu. Ortaokullar için tarih ansiklopedisi. Bunun adı bu.
Tamam.
Hocam oradaki maddeler işte Napolyon maddesi ne bileyim. Biraz daha geri gittiğimizde bu Atilla maddesi falan. Kısa kısaydı. Bu örnek işte bu şahsiyetleri okuduğumda bunların özellikle beni ilgimi çeken çocukluk dönemlerindeki nasıl yetiştiklerini çok merak ettiriyordu bana. Hı hı. O başarılarını nasıl elde etmeye başladıklarına dair dönemleri. Sonra bunları işte eve giren o yıllarda gazeteler de çok ansiklopedi verirdi. Bu fasiküllerden okumaya, araştırmaya başladım. Ve nasıl gotik edebiyatı hevesle takip ediyorsam tarihsel dokümanları da bu şekilde takip etmeye başladım. Ve çok genç yaşta tarih ilgisi zuhur etti. Hocam uyandı. Tabi bunu edebiyat alanına aktarmamın da bir süreci var. Hı hı. İki anekdotu var çok önemli. İsterseniz onu paylaşırsam onlar çok önemli çünkü.
Buyurun. Buyurun
mutlaka lütfen, paylaşmak isterim. Konferanslarımda da paylaşıyorum. Bu iki hususu özellikle paylaşıyorum. Hı hı. Hocam bir tanesi 2000'li yılların başlarıydı hocam. Beyazıt Kütüphanesi'nde 1877-78 yani 93 Harbi olarak bilinen bu Osmanlı-Rus Harbi ile ilgili ki bu harbin Plevne Savaşı, Safhası ile ilgili birkaç sağlam kitap bulmak istedim hocam. Akademik olsun, hı hı, edebi olsun bir şeyler bulayım dedim böyle sağlam. Ki hani Beyazıt Kütüphanesi bu alanda elbette araştırılacak en geniş malzemeyi sunacak olan en büyük kütüphaneydi hı hı, en azından o dönem için. Gittim hocam. İşte kütüphaneciler falan yardımıyla hocam araştırdık. Hocam ben büyük bir şok yaşadım. Çünkü 7-8 tane kitap çıktı. Bunların enteresan 2-3 tanesi hocam cildi dağılmış falan sayfaları sapsarı emekli askerler tarafından kaleme almış risale şeklinde hocam.
Tozlu
böyle,
tozlu.
Tozlu tozlu böyle sararmış yaprakları dökülüyor falan. Hani hatta korkuyorsun elini aldığında. Zarar verir diye emekliye bakamıyorsun falan. Birkaç tanesi hocam yine emekli askerler tarafından, albaylar falan tarafından kaleme alınmış. Küçük roman öykü, uzun öykü, novella tarzı böyle bir şeyler gördüm. Gerisi zaten hocam ansiklopedik metin çıkarıyor sana kütüphaneci. O çok eski tarihli ansiklopediler. Fakat hocam ben şunu biliyordum ki asıl bu örneği vermemin asıl çarpıcı noktası burası. Hocam sadece 1979 yılına kadar bizim tarihimizin, her ne kadar biz tabii burada kağıt üzerinde yenilmiş görünsek de Plevne Harbi'nde o 6 aylık Gazi Osman Paşa'nın muazzam direnişi, sonra Çar 2. Alexander'ın gelip ona kılıcını iade etmesi, onurunu iade etmesi ve onu övgüleriyle sözel olarak da tatif etmesi falan. Tamam, bunları biliyoruz. Fakat hocam 1979 yılına kadar sadece Rusya'da, ki harbin tek tarafı, bir tarafı bu. Yani Rus ordusunda katılmış Bulgarlar vardı, Romenler vardı, şunlar bunlar. Sadece Rusya'da 1979 yılına kadar hocam 400 cilt kitap yazılmış Plevne Harbi ile ilgili hocam. Yani bu savaşın başından 77-78 savaşın ilgili. Sadece bir cephesiyle ilgili hocam. 400 cilt kitap yazılmış. Hocam ben yani bu beni çok ağrıma gitti. Yani tamam, ideolojik olarak bazı sebeplerden, başta ideoloji olmak üzere biz tarihimizden uzak durmuşuz, uzak kalmışız. Ama bu kadar vicdansız ve acımasız bir şekilde uzak durmakta kalınması beni çok sarstı. Bu birinci anekdot hocam. İkinci anekdot da şudur. Uzun yıllar rahmetli babamla hocam Orta Asya'da yaşadık. Ticaret vesilesiyle. Hocam burada mesela biz Kırgızistan'ın bu güneyindeki Oş ve Celalabad şehirlerinde rahmetli babamla çok vakit geçirdik. Aynı şekilde Özbekistan'da da. Şimdi gittiğimiz yıllarda bu Celalabad kentinde parklarda, bahçelerde İbrahim'cim böyle şey görüyoruz. Mesela büst görüyoruz hocam. Ya da şehrin meydanına, hatta bunun için de Türk iş adamlarından falan da bayağı zorla para topladılar. Şehrin girişine bir kapı yaptılar hocam. Önüne de geniş bir alan yaptılar. Oraya da mermer bir kayda koydular. Üzerinde bronz bir heykel inşa ettiler hocam. Yani etrafımızdaki iş adamlarının falan, sadece Türklerden 150 bin dolar falan topladıklarını ben şahidim orada hocam. Hocam heykel yapıldı. Altına Kurman Bek yazdılar. Şimdi bunu tarihimizde, yani kitap, tarih kitaplarında da bulamazsınız bu şahsiyeti falan. Fakat yerel bir kahraman. Şimdi ben burada tabii yerel kahramanların o dönemde bu kadar önem taşıdığını bilmiyordum. Daha sonra buna alıştık. Başka şehirlerde de başka kahramanları görüyorduk. Yıllar sonra Özbekistan Andijan'da, orada bir Özbek arkadaşım Ekber'le birlikte Andijan'da gezerken şehrin merkezinde bir mermer kaide üzerinde aynen Celalabad'daki Kurman Bek heykeline benzeyen, hocam mermer kaidesi üzerinde böyle atını şaha kaldırmış bir savaşçı heykeli, bir elinde mızrak, bir elinde kalkanı, muazzam bir heykel gördüm. Ondan sonra dedim ki, altında da şey yazıyor, Amir Temur yazıyor şeyde, kaidesinde. Yanındaki arkadaşımla da hep böyle zaman zaman böyle işte o yıllardaki bilgilerim kadar tarihten bahsederiz falan. Çünkü Rusların hakikaten o bölgede tarihi bilinci ve bilgiyi insanlardan söküp almışlar. Hocam çok mu konuşuyorum bilmiyorum. Sizlere söz kalmıyor ya.
90'lı yıllar
mı? Hocam bu dediğim şimdi 2000'lilerin başları.
2000'lerin başları, tamam.
Amir Timur.
Amir Temur meselesi. Nasıl, hocam bir de bu iki anekdot çok önemli olduğu için bilhassa hocam bahsetmek istedim bunlardan.
Ne demek?
Hocam şimdi Amir Temur yazıyor. Dedim ki Ekber dedim, ya bu Amir Temur kim dedim ya. Şöyle döndü bana. Ya o kaydı dedi. Nasıl bilmezsin o kadar tarihten bana Selçuklu'yu falan anlatmaya çalışıyorsun ki. Selçuklu'yu bilmiyorlardı hocam, bakın. Büyük Selçuklu'yu bilmiyorlardı. Kırgızlar zaten bilmiyorlar. Özbekler bile bilmiyorlar. Tabii bu dediğimiz aşağı yukarı
20 yıl önce
aşağı yukarı hocam.
Soğuk savaş sürecinde.
Evet hocam. Ruslar tamamen o bilinci yok etmişler. Ya Okay dedi, nasıl bilmezsin dedi ya, Ankara'ya geldik de sizi orada yendik ya dedi. Bana sizi diyor hocam. Yani şimdi Ankara falan deyince, Ankara Savaşı 1402 ya dedim, sen dedim Emir Timur mu diyorsun dedim ya. O dedi ya dedi, nasıl dedi bilmezsin dedi. Oğlum dedim, o dedim Moğol İmparatoru dedim ya. Şimdi hocam bize ortaokul, yani orta öğretim döneminde bize aktarılan bilgilerle hocam bize söylenen Timur Lengi, Emir Timur'un Moğol İmparatoru oldu. Okay olurum dedi adam dedi. Yukarıda dedi Semerkant'ın köyünden dedi ya. Ben hocam uzun süre bilgi, uzun süre ben mücadele etmeye çalıştım. Baktım bozuluyor. Çünkü Özbeklerde öyle bir damar var. Tabii. Milli kahramanları.
Aynen.
Sen o Moğol dediğin zaman hakaret, büyük bir tepki, hakaret alıyorlar hocam. Diyor. Doğrudan hakaret alıyorlar buna. Tabii hocam ben dedim ki, o işte bilinçlenme yıllarım hocam. Ya dedim ben bu tarihi biraz Yani biraz ciddi okuyalım dedim ya. Yani biraz ciddi bakmak lazım bu işlere ki bu iki anekdot beni tarihi romanlara sevk eden ana iki vakadır hocam.
Eyvallah. Bir ara verelim mi? Çok özür dilerim.
Söyleyelim bir cümleyle aslında ki. Timur Çağatay Hanlığı'nın lideri. Hı-hı. Dolayısıyla Semerkant, Kaşgar gibi çok önemli Türkiye bölgelerde hakim.
Zaten Barlas Hanedanı'ndan geliyor hocam kendisi.
Doğru. O yüzden de birçok yabancı yazar bile, tarihçi bile Timur'un Türklüğünden şüphe yoktur ifadesini kullanıyor. Biz biraz Osmanlı karşıtı olarak gördüğümüzde daha çok bravo. Moğollarla özdeşleştiriyoruz, oraya yakınlaştırıyoruz doğru. Ama o da bir Türk demek
evet,
lazım.
Evet. Bir ara verelim isterseniz.
Peki.
Aralarından devam edelim. Değerli dinleyicilerimiz, tarihin derinlerine yolculuk programımıza kısa bir ara veriyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dinleyicilerimiz, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da tarihin derinlerine yolculuk programımızda değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte bu hafta kıymetli yazar Okay Tirakioğlu'nu konuk ediyoruz. Kendisiyle yazı serüveni, tarihçilik serüveni, tarih romancılığı serüveni üzerine konuşuyoruz. Aradan önce Okay abi iki anekdottan bahsettiniz. Sizin tarihle olan münasebetinizi tetikleyen iki anekdot. Peki yani tarih romanı yazma serüveninize de gireceğim ama öncesinde kısaca şunu sormak isterim. Ve bugün toplumun tarihle olan münasebetini nasıl görüyorsunuz?
Toplumun, bunu okullarda da konuşuyorum. Gittiğim okullarda da gerek orta öğretim okullarında gerek de zaman zaman gittiğim üniversitelerde. Şimdi bu medyanın, görsel medyanın, televizyonun bir her ne kadar kimi dizilerde bilgi manasında bazı yanlış yönlendirmeler olduysa da... Hı-hı. Genel olarak merakı uyandırıcı bir etkisi oldu İbrahim'cığım. Bunu reddetmek imkansız.
Tarih merakı uyandıracak.
Uyandırdı. Evet. Bu uyandırıcı bir etkisi oldu. Bu açıdan da genişleyen bir ilgi oldu. İkincisi, Türkiye'nin son dönemdeki, biraz son 10 yıldaki aktif dış siyaseti, dış politikası da Türkiye'de tarih bilincinin yükselmesini sağladı. Bu açıdan çok memnunuz. Ben şahsım adına çok memnunum. Çünkü bu coğrafyada yaşayıp, bu coğrafyaya sahip olup, tarih bilincinden az çok haberdar olmamak, bundan bütünüyle yoksul olmak asla kabul edilemez. Ben gençlere de bunu mutlaka vurguluyorum, söylüyorum. Hiçbir gencin böyle bir lüksü yok bu coğrafyada.
Çok özür dilerim. Şimdi hocam İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mühendislere... Tarih anlatıyor.
Harika. Doğru.
Bakın bu çok önemli bir şey. Yani programın birinci bölümünde söyledim. Tarih herkesin ilgisini çekmeyebilir ama bu topraklarda yaşayan kim olursa olsun bütün fertlerin tarihin kendisine yüklediği misyonun farkında olarak mazisini bilmesi lazım.
Kesinlikle.
Aynen.
Yoksa... Şimdi şeyi hatırlar mısınız? Böyle Hababam sınıfındaki tarih öğretmeni profili.
Evet.
Ya da böyle sözlü yapan, tarih soran, nokta atışı bilgiler soran bir böyle tarih hocası profili çizilir genellikle ve öğrencilerin çoğu insanın da nefret ettiği, çekindiği bir daldır, branştır yani tarih. Ama oradan artık Okay Bey'in de vurguladığı gibi çok daha gündemde. Artık herkes bir şekilde tarihle ilgileniyor. Kimisi kulak dolgunluğu olarak bir şeyler şey yapıyor. Kimisi hasbelkader televizyonda, radyoda görüyor, ya yani merak ediyor, okuyor. Kimileri de daha profesyonel olarak okuyor. Ama biz de İbrahim'le programlarımızda hep şunun altını özellikle çiziyoruz. Bugün Balkanları, Orta Doğu'yu iyi anlamak istiyorsanız ya sadece uluslararası ilişkiler uzmanı olmak yeterli değil.
Evet,
tarihi bilmeniz gerekiyor, dinler tarihini bilmeniz gerekiyor, sosyolojiyi bilmeniz gerekiyor. Yani çok interdisipliner bir yaklaşım gerekiyor. O yüzden tarih çok önemli ve bizim günümüzde yaşadığımız her hadisenin bir tarihi arka planı var. Bu da bu alanı besliyor, tarihe ilgi her geçen gün artıyor aslında.
Evet. Hocam bir de sadece bizim buradaki Müslüman Türklerin sorunu olmamış hocam. Bizden önceki medeniyetlerinde siz daha iyi bilirsiniz. Bizden önceki medeniyetlerde bu coğrafyaya sahip oldukları dönemden itibaren çok büyük bedeller ödemeye başlamışlar.
Evet.
Yani sadece burada Türkleri istememeleri meselesi değil.
Tabii.
Onlar Hititler de bu sorunları yaşamış hocam mesela.
Ya biz tarihin göbeğinde yaşıyoruz.
Aynen
işte. Göbekli Tepe.
Evet.
Ya 2019 Göbekli Tepe yılıydı. Yani Yenikapı, Göbekli Tepe, ben ne bileyim Hititlerden tut da bir sürü medeniyet var burada. Evet. Ama buna rağmen yakın zamana kadar bunların hepsine bilgiane kalmışız, evet, uzak ya kalmışız. O da ayrı bir dert.
Hocam tamamen ideolojik yaklaşımlardan dolayı ona demin uzak kalmışız.
Mesela sözünüzü kestim. Hani genç yaşta okul yıllarında bu yazma yeteneğini nasıl elde ettiniz falan diye konuşurken aklıma şey geldi. Şu an Gertrude Bell'in biraz hayat hikayesini okuyorum. Önümüzdeki programlara hazırlık olsun diye. 6 yaşında mektup yazmaya başlıyor. Ve gittiği her yerden neredeyse diyor günlük mektuplar yazıyor. Yani çok ciddi bir yazma yetisi var. Ve tarih, felsefe, arkeoloji ilgisi o biçim. Bizim Mehmet İpşirli Hoca da devamlı söyler de. Mesela İngiltere'de diyor kraliyet ailesinin üyeleri ya tarih okur ya felsefe okur diyor.
Evet.
Bizde pek rağbet görmeyen bölümler olsa da yani bunlar geleneği olan, ekolleri olan branşlar. İnşallah bizde de hakkıyla bu işi yapabilen tabii insanlar çıkar.
Hocam ben çocuklara şunu söylüyorum konuştuğum zamanlarda gençlere. Bir günlüğünüz olsun diyorum. Hocam mesela bütün büyük edebiyatçılarında hep çocuktan itibaren tuttukları günlükler olmuş. Diyorum ki edebiyatçı olup olmamanız bunu isteyip istememeniz önemli değil. Kendi kişisel tarihinize dair bir kaydınız olsun geride.
Evet, çok önemli.
Geriye dönüp baktığınızda bundan 10 yıl sonraki 10 yıl sonra bugünlere dönüp baktığınızda falan en basitinden size o günkü duyguları verecek. O günkü hislerinizi size geri yaşatacak. Çünkü kişinin anıları da kayboluyor. Tabii, eskiyor, doğru. Yaşanan olaylar, ani olaylar geçmişte çok şeyi siliyor. Mutlaka bir günlüğünüz olsun diyor.
Kesinlikle. Kesinlikle.
Çünkü kişisel tarih sonraki tarihe olan ilgiyi de arttıracaktır. Tabii. Yani insanlar.
Ya Osmanlı padişahlarının vakanüvislere para vererek tarih yazdırmalarının da hikmeti bu olsa gerek yani. Mazi silinmesin, bu geleceğe aktarılsın ve insanlar bundan ders alsınlar diye önem vermişler. Bizim tarihle olan münasebetimizi hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bir son dönemde ilgi ne kadar artmış olsa da yine de sorgulamamız lazım. Bir de bu tarih dizilerinin avantajları olduğu kadar dezavantajlı yönleri de var. Bunlar hakkında neler söylersiniz?
Son dönemde İbrahim'cim, son dönemde yapılan dizilerde biraz da bu işlere hassasiyet gösterildiğini görüyoruz. Tabii burada isim vermiyoruz mutlaka tabii herhalde. Tamam, bu işin ilk başlangıcı.
Dizi isimlerinden bahsedilebilir yani.
Ha, işte ilk bu bir Muhteşem Yüzyıl'da bir start aldı. O dizideki işte hani 46 yıllık iktidarını neredeyse hareme kapatılmış bir Osmanlı padişahı görüntüsü verilmesi kanuniye. Tabii bu vicdanlı bütün çevreleri rahatsız etti.
Rahatsız etti, evet.
Ki ömrün 13 yılı hocam, daha iyi bilirsiniz yani bu seferlerde geçmiş büyük bir gazi hükümdarı. Bu şekilde harem hapsetmenin de bir gerekçesi var. Onu da isterseniz söyleyeyim hocam. Çünkü bana da böyle bir teklif oldu zamanında. İsim vermiyorum o noktada. Tarih bir diziyle ilgili bol reytingli bir dizi olacaktı hocam. ve Muhteşem Yüzyıl'ın karşısına çıkarılacaktı bu dizi. Ben bir dizi öyküsü yazdım yapımcılara.
Bir parantez hocam açacağım da ama Muhteşem Yüzyıl'ın görsel anlamda çok ciddi bir ilgi uyandırdı. Ama bu ilgi zamanla tepkiye de döndü.
Evet.
Yani oradaki işte harem sahneleri, bütün kurgunun neredeyse saray içinde haremde geçmesi, kıyafetlerden vesaire tutun da bayağı bir eleştiriye de neden oldu. Evet. Dolayısıyla aslında yeni açılımları da beraberinde getirdi.
Evet hocam. Evet.
Evet. Şimdi
bana
siz
yapımcıyla uzun müddet görüştük. Bana şunu dedi. Okay dedi. Tamam, yazdığın dizi öyküsü çok güzel dedi. Ben dedi pek çok yazardan dizi öyküsü aldım. Seninkini beğendim ve bunun üzerinden gitmek istiyorum. Ama dedi, bu savaş sahneleri dedi, ya da bu casusluk olayları falan dedi, İki husustan bize dedi kaybettirir dedi. Birincisi dedi, savaş sahneleri çok maliyetli dedi.
Tabii.
Yani sezonda sezonda bir savaş çekebiliriz dedi. Bu açıdan öykünü yenilersen dedi bazı noktalarda dedi, iyi olur dedi. Ve dedi harem yaz dedi ya. Harem yaz dedi. Ya dedim
sipariş.
Şimdi ya işte hocam. Ya dedim peki dedim bu haremdeki ya dedim hani hamam sahnesi olacak mı dedim yani. Çünkü biz padişahlarımızın manevi varlıklarına hem çok önem veriyoruz. Hem de her ülkede kendi geçmişlerine dair bir şeyler anlatılırken insanların vicdanlı olmaları genel olarak halkın kabulüne uyacak şeyler konuşulmasını her millet ister. Ya dedi Okay dedi hocam kullanılan kelime şu erotizm satıyor dedi. Yani anons sahnelerinde de belirli ölçülerde bir dekolte olması gerekiyor dedi. Hatta hocam set inşa edilmiş. Dizinin seti inşa edilmiş. Önce de hamamı yapmışlar. Önce haremde de önce hamamı yapmışlar. Yani diziyi alıp oraya yiyecekler. İki sebebi var bunun. Birincisi dediğim gibi maliyetli olması. İkincisi televizyon izleyicisi dedi. Genelde dedi hanımlardır dedi.
Yani çok özür dilerim. Bir rivayete göre Roma'yı fethetmek üzere yola çıkıp seferde işte iddia o ki zehirlenerek şehit edilen bir padişahın hayatını hamamla kapatıp insanların gözünde bu şekilde sunacaklardı yani.
Aynen öyle. Aynen öyle İbrahim.
Rating kaygıları her şeyin önüne geçiyor.
Önüne geçiyor hocam. Aynen.
Tarihi bilginin de her şeyin önüne geçiyor. Doğru.
Ama tabii biz buna genel anlamda baktığımızda hocam olumlu oldu. Çünkü insanlar doğru bilginin de peşinde koştular. Özellikle genç insanlar doğru bilginin peşinde koştular. Tabii burada da ideolojik ayrımlar her zaman
oldu.
Oluyor. Çünkü hocam öyle gene başka bir yapımcıyla bir maceramız var ama bilmiyorum hani o zamanımız olur mu olmaz mı? Hocam bazı şeylere, bazı hususlara, şimdi az önce söyleyeceğim gibi hocam adeta yani iman şartı gibi hocam itikad edilmiş. Yani adamdaki bu itikadı değiştiremiyorsun.
Yapımcılardaki
özellikle hocam yapımcılardaki bu itikadları değiştiremiyorsun. Çünkü adam hocam benim 4. Murat kitabımı okumuş yapımcı. Çok ünlü bir yapımcı bu. Bu konuda sinema filmi falan çok gişeli bir sinema filmi söz konusu. Dizisini yapmak üzere benimle irtibata geçti yayın evi aracılığıyla. Şimdi dedim ki yani ben çektiği filmi de bildiğim için hocam. Yalnız dedim 4. Murat Han dedim böyle hani gösterildiği gibi böyle haşa böyle bir livata böyle bir eşcinsellik durumları falan filan haşa böyle biz hiçbir kayda ya da onun yakınlarının işte dönemindeki tarihçilerden yakınlarının günlüklerinde falan böyle bir şey rastlamıyoruz. Bu tamamen hayali bir şey. Ya dedi zaten televizyonda dedi olmaz dedi. Adam ya öyle ama dedi. Televizyonda olmaz dedi. Ya şimdi hadi şimdi hocam inanmış adam buna. Yani ya sen orada mıydın?
Televizyonda olmaz derken sizi mi teyit ediyor yoksa anlayamadım.
Yok beni teyit etmiyor. Şöyle diyor kendini teyit ediyor. Ya öyle ama diyor. Televizyonda zaten diyor gösterme uygun olmaz.
Yani bu iddialar doğru ama televizyona yansıtamayız.
Yansıtmak uygun olmaz. Doğru orada haklısınız dedi. Yani o noktada hak verdi. Yani televizyona yansıtmak uygun olmaz ama adam öyle dedi yani. Ya arkadaş bir sen orada mıydın? İki sen bu harem işleri. Yani insanların hocam haremle ilgili zaten kayıtlar tutulmamış. Osmanlı'da hocam siz daha iyi bilirsiniz. Yani bu, ben hani ileri bir şey söylemeyeyim. Yani bu noktada zaten elimizde bilgiler yok, belgeler yok. Hareme giren tamam şeyler hani biz ambarlara giren mal kayıt defterleri falan, iaşe defterleri falan ortada ama burada nasıl bir hayatın yaşandığına orası padişahın özel
tabii.
Özel alanı.
Ya bir de İslam hukuku diye bir şey var hocam.
Aynen öyle.
Yani İslam hukukunun dışında yaşamamaya gayret gösteren insanların hayatından bahsediyoruz. Yani adam kafasına göre bir hamle yapacakken, bir karar alacakken Şeyhülislam'la fetva almaksızın bu kararı almayan, bunu uygulamayan bir padişah kendi özel hayatıyla ilgili bunları nasıl es geçer? Saçma sapan şeyler
hocam şunu vurgulamaya çalışıyorum ben.
Şunu da unutmamak lazım. Şimdi bu haremle ilgili ne diyelim kurgular daha çok Batılıların yazdığı eserlerde var. Yani bunlardan çok çok nadir yani bir ikisi ancak saraya girmiştir. Bakın hareme demiyorum. Saraya girmiştir. Evet. Dolayısıyla yani bu haremle ilgili yazılan şeylerin çoğu fiktif şeylerdir, kurgusal şeylerdir, gerçeği yansıtan şeyler
adam
değil.
Adam muayilesinde geliştirdiği hikayeyi gerçekmiş gibi yansıtmış.
Yani 1800'lerde özellikle doğuya seyahatin daha mümkün olduğu, macera arayan Batılıların bir şekilde o binbir gece masalları, Sinbad hikayeleri gibi meseleyi biraz daha ne diyelim fantastik hale getirdikleri yazılar bunlar yani. Evet. Dolayısıyla çok prim vermemek lazım bunlara.
Şimdi tarih anlatısında ideolojik şeylerden, gerekçelerden bahsettiniz. İşte ideolojik yaklaşımların tarih anlatısını aslında biraz saptırdığını, değiştirdiğini anlattınız. Bu her iki taraf için de söz konusu. Mesela bir muhafazakar yazar işte bir konferansta şey anlatıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın 46 yıllık saltanat döneminin 1,5 yılını sadece İstanbul'da geçirdiğini, geri kalan 44,5 yılını da at sırtında geçirdiğini, o 1,5 yılda da işte şeyden kendi el emeği yazdığı hat eserlerini satarak bunları parasını şeye gönderdiğini, Kabe'ye işte bağış olsun diye gönderdiğini sen anlatıyor. Böyle bir şey yok.
Yok.
Kanuni Sultan Süleyman 23 yıl 23 sefer yapmış. Bunda takribi 13 yıla falan tekabül ediyor. Kalan yıllarda İstanbul'da yaşamış. Mesela bir şey daha var hocam. Çok özür dilerim. Geçenlerde bir gazeteci bir kitap yazdı. Mustafa Kemal ile ilgili. Çok meşhur böyle milyonlarca satan bir kitap. Şimdi işte anlatıyor, diyor ki Mustafa Kemal Paşa diyor annesinin odasının kapısını tıklattı. İçeri girdi. Annesinin elini gitti öptü. Ondan sonra anneciğim vatan benden hizmet bekliyor. Ben gidiyorum, hakkını helal et dedi. Annesinin gözünden bir damla yaş geldi. Annesi onu öptü ve oğlum işte senin canın vatana feda olsun, benim canım da vatana feda olsun, tabii ki gideceksin dedi ve Mustafa Kemal'i gönderdi diyor. Şimdi Twitter'da bir yorum yazmış, diyor ki ya bu kişinin diyor bunları yazabilmesi için odadaki üçüncü kişi olması lazım diyor. Yani bunları görmüş olması lazım diyor. Şimdi böyle bir ideolojik bakış açısıyla veya işte ideolojik saplantılara tarih yazmak aslında çok tehlikeli bir şey.
Doğru. Hocam temel olarak şu olmalı. Hocam pardon.
Şimdi aslında orada tam da tarih yazma ile roman yazma arasında böyle ince bir bağlantı var.
Evet.
İşte tarihçi aslında yaptığı şey nedir? Yeniden inşa. Hı-hı. Yani tarihi bir tarihçi yazarken aslında ulaştığı belgelerle, delillerle, kanıtlarla, bu bazen bir arşiv belgesidir, bazen bir arkeolojik bir eserdir, geçmişi yeniden kurguluyor. Ve kurgularken aslında o yapbozun, puzzle'ın bütün parçalarını her zaman bulmanız mümkün değil. Hı-hı. Boşlukları tarihçi aslında diğer parçalarla doğru orantılı bir şekilde ihtimaller dahilinde yazıyor. O boşlukları dolduruyor aslında tarihçi. Ama bunu sanki oradaymış gibi, işte gözünden bir damla yaş geldi, şunu dedi, bunu dedi gibi biraz abartmak işin ne diyelim biraz suyunu çıkartıyor
hocam,
açıkçası.
Hocam ama işte işin edebi kısmı.
Ha işte bu.
Sen bir araştırma kitabı yazdığın zaman ya da tarihi bir kitap yazdığın zaman bunları söylediğinde işin
yani
ana teması bozuluyor.
Bunu yazdığı zaman tamam, tarihi roman olarak bunu yazabilir. Evet. Burada sıkıntı yok. Evet. Ama bunu yazıp bir kurgu, araştırma, tarih inceleme yazısı kitabı diyorsa orada ayrı bir
ya
sıkıntı
işte
oluyor.
Biyografik bir eser yazıyorsunuz. Bir kişinin hayatını anlatıyorsunuz. Ve bunu dışarıdan bakan bir gözle anlatmanız lazım. Yani şöyle olmuştu, böyle olmuştu, şöyle yaptı, yapmıştır falan diye yani.
Aynen.
Veya işte hani hiç görmediğiniz veya hiçbir kayıtta bulunmayan bir mevzuyu kalkıp da tarihi bir hakikatmiş gibi insanların önüne sunamazsınız yani.
Kesinlikle.
Ama yani hem bu tarafta yani az önce de söylediğim gibi yani işte Kanuni 23 sefere çıkıyor. 13-13,5 yıla tekabül ediyor ama biz diyoruz ki 44,5 sene at sırtında, böyle bir şey de yok. Hani tamam, Kanuni çok büyük bir padişahtı. Cihan padişahıydı. Ama Kanuni'yi de böyle anlatacağız diye yanlış bilgiler sunmak da sağlıklı bir şey değil. Dolayısıyla tarih anlatmak bu anlamda çok riskli bir şey yani.
Ben bu benim yani sorularımdan bir tanesi olacaktı. Okay Bey'e de sormuş oldum. Yani siz bu ikilemi yaşıyor musunuz? Yani roman yazarken. Yani bir ortada gerçeklik var. Gerçekten böyle aradaki boşlukları kurguyla mı dolduruyorsunuz? Bunu yaparken neye dikkat ediyorsunuz? Yani gerçeklik var bir yanda. Diğer tarafta bir kurgu var. Ya da tamam, televizyonlardan, dizilerden bahsettik de yayın evlerinde böyle kaygısı var mı? Yani hocam iyi satsın diye şuraya bir aşk hikayesi sıkıştır falan diyenler olmuyor mu?
Yok hocam, hamdolsun öyle bir hani bize o konuda bir baskı olmadı. Hocam ben şuna dikkat etmeye çalışıyorum. Şimdi bir edebiyatçının görevi hocam ideolojik davranmak değil. Bir edebiyatçının görevi hocam anlamaya çalışmak, yargılamak olmamalı. O yüzden yazdığınız döneme, yazdığınız tarihi karaktere saygınlığını teslim ederek davranıp anakronizme düşmeden, yani bugünden 1000 yıl öncesini, 500 yıl öncesini, 700 yıl öncesini bugünün değerleriyle yargılamaya çalışmadan o günün şartlarını kurgulayıp Yani romanlarında ona dikkat ediyorum. Hani yeme içmesinden kıyafetlerine, o günün konuşma tarzından insan ilişkilerine kadar, iktidar ilişkilerine kadar, iktidara gelişe kadar insanların o yazdığım karakterlerin ilişkilerini, ortamlarını kurgulayıp sonra hocam o zaman daha net okur içinde, ben yazarken benim içinde daha anlaşılabilir bir hal alıyor. Tavırlarının sebebi daha anlaşılabilir bir hal alıyor. İşte o zaman da anakronizmden de kendimi kurtarmış oluyorum. Şimdi işte Yıldırım Beyazıt'tan tutun, işte Kanuni'den gelin, Abdülhamit Han'a gelin. Bunların hepsi hocam kendi kişisel hayatlarında. Hemen çünkü şimdi Osmanlı tarihine muhalif insanlar da işte bak şuradaki işte şöyle içki içmiş, şöyle kaydı var, işte şöyle bir eğlenceye gitmiş falan filan. Şimdi hocam hepsinin ortak özelliği Seyfülislam olmaları, İslam'ın kılıcı olmaları. Hepsi gazi unvanını taşımışlar padişahların. Bunun için seferlere gitmişler. Son dönemdekileri 2. Selim Han'dan itibaren hani saymazsak, buna rağmen İslam'ın genel ahkamını korumak için canla başla çalışmışlar. Bilhassa da ehli sünnet itikadına çok büyük hassasiyet göstermişler ve önem vermişler. Şimdi bunu vurgulamak ve dediğim gibi anlamaya çalışmak bir edebiyatçının görevi bu. Bunun ötesine geçtiğiniz zaman işte ya hamaset yapıyorsunuz ya da aşırı düşmanlık yapıyorsunuz. O yüzden ben hani kendi dalımdan konuşabilirim bu noktada. Edebiyatçının önce hani çok ileri bir şey söylemeyeyim. Edebi kuramlarla ilgili biraz bundan haberdar olması lazım. Roman nedir? Romanın tarihsel gelişimi, öykü nedir? Öykünün tarihsel gelişimi. Daha 19. yüzyıldan bugüne kadar bunu iyi bilen bir edebiyatçı çok da kafasında ideolojik böyle takıntılar yoksa ortaya yeteneğine bağlı olarak hatırı sayılır işler koyar.
Eyvallah.
Koyabilir.
Peki, çok teşekkür ederiz. Rica programımızın ederim. Sonuna geldik. Ama daha konuşacak bazı mevzular var. Sizi önümüzdeki haftada Okay abi tekrar konuşmak etmek istiyoruz.
Daha eserlerden hiç bahsetmedik.
Tabii. Daha konuşacak çok şey var. Keyifli bir sohbet oldu. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Eyvallah. Çok sağ olun. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta kıymetli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte değerli yazar Okay Tiryakioğlu'nu konuk ettik. Önümüzdeki hafta inşallah bu sohbetin devamı niteliğinde bir programla karşınızda olacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler diliyoruz.